Kitabın adı Piruze. Yazarı Sinan Akyüz. 13. ayrım. Salona bir göz attım. Ev son derece sade bir şekilde döşenmişti. Sevim teyze birkaç dakika sonra elinde tepsiyle içeri girdi. "Eviniz çok güzelmiş," dedim. Kahveyi uzattı, "buyur," dedi. Tepsiyi sehpanın üzerine koydu, kahvesinden bir yudum içti. "Bir göz evin olsun ama senin olsun," dedi. "Yıllardır bu ev için çok mücadeleler verip durdum. Ama şimdi neye lazım?" "Neden böyle düşünüyorsunuz?" diye sordum kahvemi yudumlarken. "Ah kızım," dedi içini çekerek. "Çocuklarımla yaşayamadığım bir ev ne işe yarar ki? Onların şu evin içinde sağa sola koşturmalarını isterdim. Şimdi ikisi de kocaman adamlar oldular. Amerika'da bir başlarına yaşıyorlar." Kahvemi içip bitirdim. "Kapat," dedi Sevim teyze. "Bir niyet tut, falına bakıvereyim." Fincanı tabağın üstüne kapattım. "Neyse halim, çıksın falım," dedim. "Bu arada siz kahve falına bakıyor muydunuz?" Gülümsedi. Gülümserken göz altlarındaki kırışıklıklar ortaya çıktı. "Herkese bakmam," dedi. "Ancak sevdiğim insanların kahve fallarına bakıyorum." Yüzüğünü parmağından çıkar, fincanın üstüne koy. Bana söyleneni yaptım. Alyansımı çıkarıp sarı işlemeli kahve fincanının üstüne koydum. "Ha, bu arada," dedi Sevim teyze, "dün annenle telefonla konuştuk." "Anneannen hastaymış, öyle mi? Büyük geçmiş olsun." "Evet," dedim. "Artık iyice yaşlandı. Onunla keşke tanışabilseydiniz Sevim teyze. Çok komik bir kadın." "Gerçekten mi?" "Evet," dedim tebessüm ederken. "Benim Hasan dayım komünistti. Nuriye anneannem de dini bütün bir insandı. Bir gün sıcak bir havada sobayı kurdu. Hasan dayımın kütüphanede ne kadar kitabı varsa hepsini cayır cayır yaktı. O gün suç ortağı da bendim. Hasan dayım eve geldiğinde kızılca kıyamet koptu. Anneannem sobanın ızgarasını açtı. Sönmüş sobanın içine elini daldırdı, bir avuç külü avucuna doldurdu, külü dayımın üzerine serpti. "Al kitaplarını, al da iyice oku," diye söylenmeye başladı. Sevim teyze kahkahayı bastı, "Allah ona şifa versin," dedi. "Amin." Sevim teyze oturduğu yerden doğruldu, kahve fincanını eline aldı, "Şimdi falına bakayım," dedi. Fincanı kulpu alta gelecek şekilde tuttu. Fincanı saat yelkovanı yönünde çevirdi. Fincanın içindeki telvenin oluşturduğu şekillere bir süre baktı, başını kaldırdı, mavi gözlerini bana dikti, "Senin içinde bir sıkıntı oluşmuş," dedi. Bir anda içime sıkıntı bastı. "Başka?" dedim meraklı meraklı. Bu sefer de fincanı soldan sağa doğru yavaş yavaş çevirdi. "Bir kısa, iki tane de uzun yolum var. Kısa yola çok yakın bir zamanda çıkacaksın. İki uzun yola da çok sonraları çıkıyorsun." Fincanı biraz daha döndürdü. "Büyükçe bir evde genç bir kız çocuğu görüyorum. Bu kıza dikkat et. Yine bu evin içinde orta yaşlarında bir kadın görüyorum. Bu kadınla yüz yüze geleceksin. Sanki bu kadınla bir süre aynı evin içinde yaşayacaksın." Tüylerim diken diken oldu. Bir ara Sevim teyzeden şüphelenmeye başladım. Sanki dün akşam Vasim'le konuşan ben değildim, oydu. "Başka ne görüyorsunuz?" dedim moralim bozuk bir şekilde. Parmaklarının ucunda fincanı çevirdi, başını kaldırdı. "Sen hamile misin?" diye sordu. "Yok daha neler," diye kendi kendime söylendim. "Bir şey mi söyledin?" dedi Sevim teyze. Şaşkınlıktan küçük dilimi yutacak gibiydim. "Evet," dedim. "Annen hamile olduğunu biliyor mu?" "Evet." "Ne oldu ki?" "Bana hamile olduğunu söylemedi." "Unutmuştur." "Ne unutması kızım?" dedi bozuk bir ses tonuyla. "Annene dün telefonda özellikle sordum. Kız tekrar doğurmayı düşünüyor mu diye. Annen de bana senin ne düşündüğünü bilmediğini söyledi." Annemi anlayabiliyordum. Büyük ihtimalle nazar değmesin diye hamile olduğumu söylememişti. Siz annemi tanımazsınız dedim gülerek. Duyulmasını istememiştir. Hamile olman devlet sırrı değil ya kızım dedi Sevim teyze haklı olarak. Ben yabancı mıyım? Daha iyi ya dedim işi arsızlığa vurarak. Hamile olduğumu benden duymuş oldunuz. Halımda başka ne görüyorsunuz Sevim teyze? Alacağı olsun Gülten'in dedi sitem dolu bir ses tonuyla. Ben ona ne söyleyeceğimi biliyorum. Sevim teyze annemin ketumluğuna çok bozulmuştu. Doğrusu haksız da sayılmazdı. Kızgınlıktan elleri titriyordu. Fincandaki fala baktıktan sonra kahve tabağındaki telveyi filcanın içine süzdü. Tabağı dik tuttu. Ne görüyorsunuz diye sordum. Yerinden doğruldu. İyi çıkmadı dedi. Biçimsiz şekiller görüyorum. Biçimsiz şekiller mi? Bunun anlamı ne peki? Dert, sıkıntı demek kızım. Sen otur, ben şu tabağı yıkayıp geliyorum. Bozuk olan moralim iyice bozulmuştu. Sevim teyze geri döndüğünde bana baktı. Bu ne surat dedi. Sakın moralini bozma. Geleceği bir tek Allah bilir. Şimdi sağlıklı bir şekilde düşündüğümde o gün Sevim teyze son derece haklıydı. Geleceği bir tek Allah biliyordu. Çünkü biz insanlar yaşamın akışı içinde geleceği öngöremiyoruz. Sadece geçmişi hayallerimizde canlandırıyoruz. Geçmişle, bazen de geçmişe saplanıp kalan kendimizle hesaplaşıp duruyoruz. Sevim teyze bana baktı. Seni hangi rüzgar attı buraya dedi. Şimdi söyle bana, ne sıkıntın var? Gözlerim buğulandı. Vasim dedim. Annesinin yanına taşınmamızı istiyor. Sevim teyze bir şey söylemek için ağzını açmıştı ki, dün akşam onunla tartıştım dedim çabuk bir şekilde. Sevim teyzenin yüzünden geçen kara bulutları, kararan yüz hatlarını görüyordum. Çok kötü dedi. Sen o kadınla aynı evde yapamazsın. Bir anda sinirim bozuldu, ağlamaya başladım. Ben de bundan korkuyorum dedim. Bu durum ister istemez ilişkimizi etkileyecek. Ne yapacağımı bilemiyorum. Kesin mi diye sordu Sevim teyze. Vasim eşyaları taşımak için belki de şu an bir nakliye firması arıyordur. Sevim teyze derin bir soluk aldı. O zaman yapacak bir şey yok kızım dedi. Kocan kararını çoktan vermiş. Mecburen taşınacaksın. Ben kendi evimizde çok mutluydum dedim ağlarken. Ağlamayı kes dedi. Kendini harap etme. Canında bir can taşıyorsun. Artık çocuk da sayılmazsın. Bazı şeyleri kabul etmek gerekiyor. Unuttum, kayınvalidenin adı neydi? Afaf. Kayınpederin gibi değil bu kadın. Kayınpederin çocuklarına karşı müteahhim bir adammış ama duyduğum kadarıyla sana çok düşkünmüş, doğru mu? O anda içime bir keder dalgası yayıldı. Bana meysun derdi dedim. Allah var, bir dediğimi iki etmezdi. O kadar iyi bir insandı. Sonra yuvanı yıkmasın. Sakın onu karşıma alayım deme. Bu iş nasıl olacak? Elbet bir gün damarıma basacak. Yine de bu kadına dikkat et. Ne yazık ki şimdilik elden daha fazlası gelmez. Umutlarım iyiden iyiye tükenmişti. Pekala dedim. Sizin de söylediğiniz gibi katlanmaktan başka çarem yok. Bakalım gelecek bana neleri gösterecek. Moralini bozma dedi Sevim teyze. Metanetli ol. Bakarsın her şey daha iyi olur. Bir kahve daha içer misin? Yok, sağ olun dedim. Ben artık müsaadenizi istiyorum. Müsaade senindir kızım. Yine gel, olur mu? Ha, bu arada Sevim teyze dedim. Aklıma gelmişken beni buraya getiren taksici bazı şeyler söyledi. Ne gibi şeyler? Suriye'de yakın bir zamanda bir takım olaylar çıkacakmış. Sevim teyze salonun içinde etrafına bakınıp durdu. Aman sus kızım dedi. Sessiz konuş. Bu aralar her taraf muhaberat kaynıyor. Herkes birbirini muhaberatlara gammazlıyor. Ne oldu ki? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Daha ne olsun? Sana daha önce de söylemiştim. Hafez el-Assad bir Nusayri. Bunların dini inançları hemen hemen hiç yok. Bunlar Suriye'de çok güçlü bir konuma gelince ülkedeki Sünni grupların tepkisini çektiler. Şimdi de Assadlar ile Sünni Müslüman Kardeşler adlı bir örgüt savaşa tutuşmuşlar. Sünni Müslüman Kardeşler ne istiyor? Suriyelileri kafir olarak adlandırdıkları Assadlara karşı ayaklanmaya çağırıyor. Sinirim bozuldu. Türkiye'de askeri darbeyi gördüm. Şimdi de burada çıkacak bir ayaklanmayı mı göreceğim dedim. Bendeki bu şansla neyin nesi böyle? Diline sahip ol dedi Sevim teyze panikleyerek. Konuştuğumuz konuların şakaya gelir tarafı hiç yok. Anında ortalıktan kayboluverirsin. Kimseler de nerede olduğunu bulamaz. Oturduğum yerden kalktım. Siyasetten hiç anlamam ki ben dedim. Bütün gün Amer'le uğraşmak bana yetiyor da artıyor. Bir kahve içmek için de olsa sizi mutlaka evime bekliyorum. Gelmeden önce bir telefon açsanız kafidir. Şimdilik hoşça kalın. Bomba. Aradan 3 gün geçti. Sabah 9:30 sularıydı. Salondaki koltuğun üzerine uzanmıştım. Derin derin aldığım her nefes sanki burnumun ucunu yakıyordu. Elektrikler aşırı yağmurdan dolayı kesikti. O esnada yanı başımda duran telefon çaldı. Ahizeyi kaldırdım. Alo dedim. Bugün dışarı çıkma sakın dedi Vasim heyecanlı heyecanlı. Yattığım yerde doğruldum. Neden dedim korku dolu bir ses tonuyla. Kötü bir şey mi oldu?
Bombalar dedi kekeleyerek. Az önce gözlerimin önünde yüzlerce insan öldü.
O anda dışarıdan sesler gelmeye başladı. Patlayan bombaların ta uzaklardan gelen gürültüsü, sonra daha yakından bir makineli tüfeğin kısa, kesik takırtısı. Ardından bir başkası. Korkudan ağlamaya başladım. Dışarıda neler oluyor böyle Vasim dedim. Patlama ve silah sesleri evin içinde yankılanıyor. Vasim panik halinde çabuk amiri al, arka odaya saklanın. Pencerelerden de uzak durun. Ben de ortalık biraz durulur durulmaz hemen eve geleceğim. Telefondan dığıt sesi geldi. Ahize elimde kalmıştı. Korkudan dilim damağım kurudu. Marie ağlayarak yanıma koştu. Dışarıda insanların üzerlerine silahla ateş açıyorlar dedi. Zihnim bulandı. Sağlıklı düşünemiyordum. Sen rüya mı görüyorsun Marie diye sordum. Marie şaşkın şaşkın bana baktı. Ne rüyası hanımefendi dedi. Az önce perdeyi açtım, dışarı baktım. Askerler insanları yere yatırmış, kurşuna diziyorlar.
Sen ne diyorsun? Bütün bunlar şimdi mi oldu?
Evet, sokak kana bulanmış. Bana inanmıyorsanız dışarıya kendiniz bakın. Marie'ye sert sert baktım. Pencereden uzak dur dedim sinirli sinirli. Amer nerede? Odasında uyuyor. Hemen kaldır, arka odaya götür. Marie hızlıca yanımdan uzaklaştı. Heyecanla telefona sarıldım. Neler oluyor böyle Sevim teyze dedim heyecandan titreyen sesimi kontrol etmeye çalışarak. Aman kızım dedi hiç sorma. Dışarıda neler olmuyor ki? Dışarısı adeta mahşer yeri gibi. Az önce dışarıdan geldim. Her tarafta bombalar patlıyor.
Bombaları kim patlatıyor?
Heyecandan neredeyse soluğum kesilmişti. Güçlükle nefes alıyordum. Sünni Müslüman Kardeşler Örgütü'nün militanları dedi Sevim teyze. Korkarım ki bu bir başlangıç. Daha çok kan dökülecek. Telefonu kapattım. Vasim'i büyük bir sabırsızlıkla beklemeye koyuldum. Epey bir zaman sonra Vasim eve geldi. Boynuna sarıldım. Sen iyi misin canım dedim. Üzerindeki kanlı gömleği gösterdi. Beni merak etme dedi. Allah'a şükür ben iyiyim. Şimdi izninle ellerimi yüzümü yıkamak istiyorum. O sırada Marie, Amer'e mamasını yediriyordu. Vasim banyodan çıkıp yanımıza geldi. Benim güzel oğlum ne yapıyor dedi Amer'i kucağına alırken. Hadi çabuk anlat dedim. Yoksa meraktan çatlayacağım. Bugün ne oldu? Vasim Marie'ye baktı. Çok acıktım dedi. Sofrayı hazırlar mısın? Hemen hazırlıyorum dedi Marie. Sonra da hızlıca mutfağa gitti.
En sonunda Hafez el-Assad ile Sünni Müslüman Kardeşler Örgütü militanları birbirlerine kılıçları çekti, dedi Vasim. Bugün bomba yüklü 3 arabayı şehrin göbeğinde havaya uçurdular. Yüzlerce insan oracıkta öldü. Bombalar patladığı zaman sen neredeydin? Verilmiş sadakan varmış. Bugün ölümden döndüm. Birinin dükkanına tesadüfen girmesem şimdi çoktan ölmüştüm. Yüreğim ağzıma gelmişti. Allah korusun, dedim. Gülümsedi. Merak etme, zaten korudu. Bunlar birbirlerinden ne istiyorlar? Hafez el-Assad eli kanlı bir diktatördür. Kendisinden daha kötü olan bir kardeşi var. Onun adı da Rifat al-Assad'dır. O ne iş yapıyor? O Suriye ordusunun başında. Ayrıca ahlaksız adamın tekidir. Ha, bu arada ahlaksız dedim de şimdi aklıma geldi. Sana söylemedim değil mi? Kulağımı kabarttım. Neyi? Rima'nın başına gelenleri. Şaşkınlığım büsbütün artmıştı. Bizim Rima'dan mı bahsediyorsun? Evet, kızcağızı evlendirmişler. Bir süre öylece kala kaldım. İnanmıyorum, dedim şaşkınlıkla. Rima'ya şimdi küstüm, insan düğününe çağırmaz mı? Sofra hazır, dedi Marie. Hep birlikte sofraya oturduk. Vasim sıcak çorbasına kaşığı salladı. Kaşığı çorbayla doldurdu, çorbayı üfledi, sonra da içti. Hım, dedi boğuk bir sesle. Çok güzel çorba yapmışsın hanım, eline sağlık. Marie ile birbirimize bakıp kıkır kıkır güldük. Bak Vasim efendi, dedim. Hanım olacak kadar daha yaşlanmadım ben. Lütfen sözlerinize dikkat ediniz. Vasim gülümsedi. Yoksa sana hanım mı dedim? Hanım kelimesini söylemekte nereden aklıma geldi bilmiyorum. Şaka yaptım. Şimdi sen bunları boş ver, dedim. Rima ne zaman ve kiminle evlenmiş? Kıza çok yazık oldu, dedi Vasim çorbasını içerken. Onun başına gelenleri duyduğumda bugün kahrımdan oturup hüngür hüngür ağladım. Ne oldu ki? Rima bir akşamüstü Mira'ya gitmiş. Miraların sarayında da Rıfat al-Assad varmış. Assad o akşam Mira'nın babası Abdülhalim Kaddam'ın davetlisiymiş. Bir ara Mira, Rima ile birlikte babasının yanına uğramış. O esnada Assad, Rima'yı bu görmüş, ona vurulmuş. Rima'yı yanına çağırmış, uzunca bir süre onunla sohbet etmiş. Ertesi gün Rima'yı evlerinden askerler alıp götürmüşler. Söylentilere göre Assad, Rima'nın o gün ırzına geçmiş. Sonra da Rima'yı emrindeki subaylardan birisiyle nikahlamış. İşittiğim sözler karşısında adeta kanım dondu. Allak bullak oldum. Yüreğim Rima'ya duyduğum acıyla kabardı. Gözlerimden yaşlar süzüldü. Elim yüzümde kalmıştı. Bu nasıl olabilir, dedim ağlarken. Bu adam hayvan mı? Sen de dikkatli ol, dedi Vasim. Bu aralar her taraf muhaberat kaynıyor. Başımıza bir iş gelmesinden korkuyorum. Bilmiyorum, sana söyleyip söylememekte kararsızım. Gözlerimi dört açtım, Vasim'e baktım. Bu sefer ne söyleyeceksin, dedim. Yüreği deli gibi atıyordu. Ağzı kurumuştu. Masada duran suyu aldı, kafasına dikti. Suratı bembeyaz oldu. Ne o, diye sordum. Suratın neden düştü? Su bardağını masaya bıraktı. Geçen gün, dedi heyecanlı heyecanlı, muhaberatlar iş yerime geldi. Senin hakkında benden bilgi almak istediler. Ayrıca burada yaşayan Türklere karşı da casusluk yapmamı istediler. Ağzım bir karış açık kaldı. Bu söylediklerin şaka mı? Elini masada duran ekmeğin üzerine koydu. Sana eğer yalan söylüyorsam beni ekmek çarpsın. Sen ne söyledin? Senin benim karım olduğunu, gizlimiz saklımız olmadığını söyledim. Ayrıca onlara casusluk yapamayacağımı da söyledim. Peki bu durumda onlar sana ne dedi? Kapıyı suratıma çarpıp gittiler. 13. ayrımın sonu. Sayfa 164. Devamı 14. ayrımda.